Ayrım 18.
Aynı temsilleri yaratarak yazar gibi düşünmeye başlarsınız. Fakat onların fizyolojilerini kopyalarsanız, onların içinde hissettiklerini hissedebilir ve hatta onlar gibi davranabilirsiniz. İş gücünüzden ve onun sihrinden daha çok yararlanmak istiyor musunuz? Derhal saygı duyduğunuz ya da hayran olduğunuz birisinin fizyolojisini bilinçli olarak modellemeye başlayın. Onun deneyimiyle aynı durumu yaratmaya başlayacaksınız. Genellikle bütünüyle aynı duruma ulaşmak mümkündür. Herhalde çöküntü içindeki birisinin fizyolojisini modellemek istemeyeceksinizdir. Çünkü becerikli durumdaki kişileri modellemek istersiniz. Çünkü onları kopyalamak geçmişte beyninizin etkin olarak kullanamadığınız kısmına giden bir yol gibi size yeni seçenekler sunacaktır. Seminerlerimden birisinde çözemediğim bir arkadaşla karşılaştım. Şimdiye kadar gördüğüm en beceriksiz durumdaki kişiydi ve daha güçlü bir duruma giremiyordu. Sonra beyninin bir kısmının bir kazada tahrip olduğu meydana çıktı. Onu miş gibi davrandırtarak kendimi modellettim ve asla daha önce ulaştığı fizyolojiyi düşündürtmeyecek bir duruma soktum. Beni modellemesiyle birlikte beyni bütünüyle yeni bir şekilde çalışmaya başladı. Seminerin sonunda hemen hiçbir kimse onun bu yeni durumuna inanmadı. O eskisinden bütünüyle farklı eylemlerde bulunuyor ve farklı hissediyordu. Bir başkasının fizyolojisini taklit ederek yeni düşünce, duygu ve eylem seçeneklerinin deneyimine başladı. Dünya çapında bir atletin inanç sistemini, zihinsel dizinini ve fizyolojisini modellerseniz, bu onu modelledikten hemen sonra onun yaptığı dereceleri yapabileceğiniz anlamına mı gelir? Şüphesiz hayır. Siz onu tam olarak modelleyemiyorsunuz çünkü onun tutarlı uygulamalarla sinir sistemine gönderdiği mesajların aynısını henüz geliştirmediniz. Bazı stratejilerin sizin henüz daha geliştiremediğiniz belirli düzeyde fizyolojik gelişme ve programlama gerektirdiğine dikkat edilmelidir. Dünyanın en büyük pastacısını modelleyebilirsiniz. Fakat tarifesini uygularken onun fırını 625 dereceye kadar yükselirken sizinki sadece 225 derecede kalıyorsa aynı sonucu üretemezsiniz. Bununla birlikte onun tarifesini uygulayarak sizin fırınınızda elde edilebilecek en iyi sonucu üretebilirsiniz. Siz de onunki gibi bir fırına sahip olursanız, yani ücretini öderseniz, onun yıllarca çalışarak elde ettiği sonucun aynısını üretebilirsiniz. Herhangi bir sibernetik çevrimde seçeneği çok olan kişinin kontrollü olduğunu unutmayın. Herhangi bir araçta en kritik yön esnekliktir. Tüm diğer şeyler aynı olsa bile esnekliği en fazla olan sistem daha çok seçeneğe ve sistemin diğer yönlerini daha çok yönlendirme yeteneğine sahiptir. Aynı şey insanlar için de geçerlidir. En çok seçeneğe sahip kişiler en çok enerjiye sahip olanlardır. Modelleme olasılık yaratmakla ilgilidir. Fizyolojiyle yapılan modellemeden daha hızlı, daha dinamik bir yol yoktur. Bundan sonra son derece başarılı, hayran olduğunuz ve saygı duyduğunuz birini gördüğünüzde, onun hareketlerini kopyalayarak aradaki farkı hissedin ve düşünce paternindeki değişiklikten zevk alın. Bunu deneyin. Sizi yeni seçenekler bekliyor. Ne yediğiniz, nasıl nefes aldığınız ve kendinizi nasıl besleyerek desteklediğinizle ilgili olan fizyolojinin diğer yönüne bakalım. Bölüm 10. Mükemmelliğin yakıtı, enerji. Gücün ve mutluluğun temeli sağlıktır. Benjamin Disraeli. Mükemmelliğin bulvarının fizyoloji olduğunu görmüştük. Fizyolojiyi etkilemenin yollarından birisi de duruşu, nefes almayı ve yüz ifadelerini değiştirmeyi, yani kasları kullanmayı bilmektir. Bu kitapta sözü edilen her şey aynı zamanda vücudun biyokimyasal fonksiyonunun sağlıklı olmasına da bağlıdır. Bu da sizin vücudunuzu zehirlememek, tıkamamak, aksine temizlemek ve beslemek demektir. Şimdi de fizyolojinin temelini oluşturan yeme, içme ve nefes almanın neden ve niçini üzerinde duralım. Gün boyunca iç temsilinizi değiştirebilirsiniz. Fakat sizin biyokimyasal yapınız karmakarışıksa Bu yapılar beyinde bozuk temsiller yaratacaktır. Böylece vücudun tümü devre dışı kalacaktır. Öğrendiklerinizi uygulamak isteseniz bile başarıya ulaşma olasılığınız çok düşük olacaktır. Dünyanın en iyi yarış arabasının deposuna bira koyarsanız araba çalışmaz. Doğru arabaya doğru yakıta sahip olabilirsiniz. Fakat ateşleme düzeni iyi çalışmıyorsa en iyi sonuca ulaşamazsınız. Burada enerji ve enerjinin en üst düzeye nasıl çıkarılacağına ilişkin düşüncelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Vücudunuzun verimliliği ne kadar artarsa, hisleriniz ve parlak sonuçlar elde etmek için zekanızı kullanma şekliniz o oranda iyileşecektir. Öncelikle enerjinin önemi ve enerjinin önemli bir kısmını açığa çıkarmanın sihrini bilmeliyiz. Beslenme konusunda birbirine zıt ve insanı şaşırtan çok sayıda görüş vardır. Bir kitap şöyle yapın, diğer kitap böyle böyle yapın der. Bir üçüncüsü de şöyle şöyle böyle böyle yapmayın der. Biz niçin sorusunu araştırmaktan çok istediğimiz sonuçlar üzerinde duracağız. Bu nedenle canlı, sağlıklı kişilerin neler yaptıkları araştırılmış ve aynen uygulanarak başarılı sonuçlar alınmıştır. Burada uygulanan yöntem bir mücadele değil, bir yaşam şeklidir. Uzun süre denenmiş bu prensipleri gelin beraberce uygulayalım. 8 saat uyuduktan sonra yorgun argın bir şekilde zor uyanıyorsanız, kan dolaşımınız kirlidir, enerji düzeyiniz uygun değildir ve fizyolojinizin çok az bir kısmını kullanıyorsunuz demektir. Fiziksel ve zihinsel yeteneklerinizi bütünüyle harekete geçirmenize olanak sağlayacak bir fizyolojiye sahip olmak istiyorsanız, aşağıdaki prensipleri 10 ila 30 gün deneyin. Beğenirseniz devam ederseniz, beğenmezseniz vazgeçersiniz. Sizi kimse zorlamıyor. Güçlü, yılmaz bir fizyolojiye sahip olmak için size 6 temel ilke, prensip önerilecektir. Bunların çoğu sizin bildiklerinizle çatışacaktır. Bu ilkeler birçok kişi üzerinde denenmiş ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Bu nedenle size ters gelse bile uygulayın. Sonuçlarını gördükten sonra kararınızı verirsiniz. Nefes almanın gücü. Sağlığın temeli sağlıklı bir kan dolaşımıdır. Çünkü dolaşım sistemi oksijen ve besinleri vücudun tüm hücrelerine taşıyan sistemdir. Sağlıklı bir dolaşım sistemine sahipseniz uzun ve sağlıklı bir yaşamınız olacak demektir. Sistemin çevresi dolanımdaki kandır. Bu sistemin kontrol düğmesi nedir? Kontrol düğmesi nefes almadır. Vücudunuza uygun şekilde oksijen verebilirseniz bu oksijen her hücrenin elektriksel sürecini uyaracaktır. Vücudun nasıl çalıştığına biraz daha yakından bakalım. Nefes almak sadece hücrelerin oksijenlenmesini kontrol etmez, aynı zamanda vücudu koruyan beyaz hücreleri içeren lenf, ak kan sıvısının akışını da ayarlar. Lenf sisteminin görevi nedir? Bazıları onu vücudun kanalizasyon sistemi olarak düşünürler. Şimdi lenf sisteminin nasıl çalıştığına bakalım. Kan kalpten atar damarlar aracılığı ile ince geçirgen kılcal damarlara pompalanır. Kan kılcal damarlara oksijen ve besin taşır ve bunlar hücrelerin etrafında bulunan ak kana, lenf sıvısına geçirilir. Hücreler ihtiyacı olan şeyleri bilecek kadar akıllı ya da çekicidir. Hücre kendi sağlığı için gerekli olan besin ve oksijeni alır, bir kısmı tekrar kılcal damarlara dönecek olan toksinleri, zehirleri dışarı atar. Fakat ölü hücreleri kan proteinlerini ve diğer zehirli maddeleri dışarı atma görevi lenf sistemindir. Lenf sistemi de derin nefes almakla eyleme geçirilebilir. Hücrelerin oksijen miktarını kısıtlayan fazla sıvı ve çok miktardaki toksik madde lenf sistemi tarafından dışarıya atıldığı için vücudun hücreleri lenf sistemine bağlıdır. Sıvı, kan proteinleri hariç ölü hücreleri ve diğer zehirli maddeleri nötralize ve tahrip eden lenf bezlerinin içinden geçer. Lenf sistemi ne kadar önemlidir? Lenf sistemi 24 saat çalışmazsa hücrelerin etrafında oluşan fazla sıvı ve kan proteinleri yüzünden insan ölür. Kalp dolanımdaki kanın pompasıdır fakat lenf sistemi böyle bir pompaya sahip değildir. Lenflerde kalbin görevini kas hareketleri ve nefes alma yerine getirir. Etkin bir lenf ve bağışıklık sistemiyle birlikte sağlıklı bir kan dolaşımına sahip olmak istiyorsanız, bu sistemleri harekete geçirecek şekilde derin nefes almak zorundasınız. Meşhur bir lenf uzmanı olan Dr. Jack Shields son zamanlarda bağışıklık sistemi üzerinde ilginç çalışmalar yapmıştır. Shields, insan vücudunun içine koyduğu kameralarla lenf sistemini temizleyen uyarıcıların neler olduğunu gözlemiştir. Bu görevi en iyi şekilde diyaframdan alınan derin nefesin yerine getirdiğini görmüştür. Derin nefes, vakum gibi kan dolaşımı aracılığıyla lenfi çeker ve vücudun toksinleri yok etme hızını arttırır. Gerçekten de derin nefes ve alıştırmalar bu süreci 15 kat kadar hızlandırabilir. Bu bölümde anlatılanlardan sadece derin nefes almanın önemini anlayıp uygulamak bile vücut sağlığını önemli oranda arttırabilir. Yoga'da nefes almanın üzerinde bu kadar çok durulması bu yüzdendir ve derin nefes alma kadar vücudu temizleyen başka bir şey yoktur. Sağlıklı olmada nefes almanın çok önemli olduğunu kavramak için sağduyunun çok zorlanması gerekmez. Sadece önemi üzerinde biraz düşünmek yeterlidir. Nobel ödüllü Dr. Otto Warburg, oksijenin hücrelere etkisi üzerinde çalışmıştır. Warburg, sağlıklı ve normal hücrelere verilen oksijeni azalttığında bu hücrelerin habis haline dönüştüklerini gördü. Daha sonra benzer bir çalışmada Dr. Harry Goldblatt, hiçbir hastalığı olmadığı bilinen farelerin denek olduğu bir deney yaptı. Deneyinde yeni doğmuş farelerden alınan hücreleri 3 gruba ayırdı. Deney tüpüne aldığı bir grubu 30 dakika oksijensiz bıraktı. Birkaç hafta sonra bu hücrelerin birçoğu öldü, kalanlardan bir kısmının hareketleri yavaşladı ve geriye kalanlarda habis hücre görünümünü alacak şekilde yapılarını değiştirmeye başladılar. Bu arada diğer iki grup hücre de sürekli atmosferik koşullarda oksijen alabilecek şekilde deney tüplerinde incelemeye alındılar. 30 gün sonra Dr. Goldblatt bu hücreleri 3 ayrı grup fareye enjekte etti. 2 hafta sonra iki normal grup hücrenin enjekte edildiği farelerde herhangi bir anormallik görülmedi. Ancak oksijensiz bırakılan hücrelerin enjekte edildiği farelerde habis büyümenin gerçekleştiği görüldü. 1 yıl sonra aynı fareler tekrar gözlendiğinde habis büyümenin devam ettiği, normal hücrelerin ise normal kaldığı gözlendi. Bu deney bize neyi anlatıyor? Araştırmacılar hücrelerde habis ya da kanser oluşumunda temel etkenin oksijen azlığı olduğuna inanmaktadırlar. Oksijen azlığının hücrelerin yaşam kalitesini etkilediği kesindir. Sağlığımızın kalitesi de hücrelerimizin kalitesine bağlıdır. Bu nedenle sağlık için ilk öncelik nefes almaya verilmelidir. Sorun birçok kimsenin nasıl nefes alınacağını bilmemesidir. 3 Amerikalıdan bir tanesi kansere yakalanmaktadır. Fakat 7 Amerikalı atletten ancak bir tanesi kansere yakalanmaktadır. Yukarıdaki deneyler bu durumu açıklığa kavuşturmaktadır. Atletler dolaşan kana en hayati elementi yani oksijeni vermektedir. Bir diğer açıklamada lenf sisteminin hareketini uyararak bağışıklık sisteminin en üst düzeyde çalışmasını sağlamaktır. Sistemi temizlemek için en etkin nefes alma şekli nedir? Bir birim zamanda nefes alıyorsanız 4 birim içinizde tutmalısınız. 2 birim zamanda dışarı vermelisiniz. 4 saniye nefes alıyorsanız 16 saniye içinizde tutup 8 saniyede dışarı vermelisiniz. Nefesin için bir birimde alıp 2 birimde veriyorsunuz. Lenf sistemi aracılığıyla toksinleri atmak için. Nefesin için 4 birim tutuyorsunuz. Kan ve lenf sistemini tam olarak oksijenlendirmek için. Nefes alırken kan sisteminden vakumda olduğu gibi tüm toksinleri dışarı atabilmek için karın bölgesinin en altından nefes almaya başlanmalıdır. Spordan sonra ne kadar açlık hissedersiniz? 5 kilometre koştuktan hemen sonra oturup kocaman bir biftek mi yersiniz? Şüphesiz hayır. Spordan hemen sonra derin derin nefes alırız. Çünkü o anda vücudun en çok ihtiyaç duyduğu şey oksijendir. Bu nedenle sağlıklı yaşamanın ilk prensibi derin nefes almaktır. Günde en az 3 defa yukarıdaki kurala göre 10 derin nefes almalısınız. Nefes alışlar burundan, verişler ağızdan yapılmalıdır. Uzun süre nefes alacağım diye kendinizi zorlamamalısınız. Bu süre zamanla yavaş yavaş artacaktır. Günde en az 3 defa 10 derin nefes almaya başlarsanız, sağlığınızda büyük gelişmeler olduğunu göreceksiniz. İyi nefes almanın sağladığı faydayı sağlayacak hiçbir vitamin ilacı ya da yiyecek yoktur. Genel olarak nefes almanın uygun yollarından birisi de hava ile alıştırma yapmak anlamına gelen aerobik yapmaktır. Koşmak güzel fakat streslidir. Yüzmek mükemmeldir. En iyi aerobiklerden birisi de trambolin yapmaktır. Çünkü vücuda en az stres yükleyen şekildir. Tüm bu alıştırmaları kurallara uygun olarak yapmak gerekir. Suca zengin yiyecekler yiyiniz. Yeryüzünün %70'i suyla kaplıdır. İnsan vücudunun %80'i sudur. Yiyeceklerimizin çok büyük kısmını sulu yiyeceklerden oluşmasına ne dersiniz? Yiyeceklerimizin %70'inin sulu yiyeceklerden olması gerekir. Sulu yiyecek ya da gıdalar taze meyve, sebze ya da bunların taze olarak sıkılmış sularıdır. Bazı kişiler sistemi temizlemek için günde 8-12 bardak su içmeyi önermektedirler. Bu çok uygun bir öneri değildir. Öncelikle sularımızın çoğu içmeye uygun değildir. Bunların birçoğunda florin, klorin, mineral ve diğer toksik maddeler vardır. En iyisi damıtılmış su içmektir. Ne cins su içerseniz için vücudunuzu suya boğarak temizleyemezsiniz. İçeceğiniz su miktarını susuzluk belirlemelidir. Vücudunuzu su seliyle temizlemek yerine yapacağınız tüm iş suca zengin gıdaları yemektir. Suca zengin gıdalar meyveler, sebzeler ve filizler olmak üzere 3 ayrı gruba ayrılabilir. Bunlar size temizlenme, canlılık dahil bol miktarda su sağlayacaktır. İnsanlar az sulu gıdalarla diyet yaptıklarında vücudun işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi hemen hemen olanaksızdır. Yaşam ve Sağlığın Yasaları isimli kitabında Alexander Bryce şunları yazmaktadır. Vücuda gereğinden fazla su verildiğinde kan daha yüksek bir yoğunluğa sahip olacak ve hücre ya da dokular zehirli artıkları tam olarak dışarı veremeyeceklerdir. Böylece vücut kendi artıkları ile zehirlenecektir. Bu nedenle vücuda yeterli suyu vermenin öneminden daha fazla söz etmeye gerek yoktur. Diyetiniz vücudunuzun temizleme sürecine yardımcı olmalıdır. Vücudu sindirilemeyen yiyecek maddeleriyle yüklememek gerekir. Vücudun içinde artık maddelerin oluşumu hastalığı davet eder. Vücudunuzu ve kan dolaşımınızı artık maddelerden ve toksik zehirlerden mümkün olduğu kadar uzak tutmanın bir yolu, vücudun ayırıcı, seçici organlarını sindirilmeyen maddelerle zorlamayı en aza indirgemektir. Diğer yolda böyle artıkların elenmesine ve sulandırılmasına yardım edecek yeterli suyun sağlanmasıdır. Dr. Bryce yazısını şöyle sürdürüyor. Kimyada su kadar çok çeşitli katı maddeyi çözen başka bir çözücü bilinmemektedir. Bu nedenle tüm beslenme sürecinde yeterli miktarda su sağlanmalıdır ki felç etkisi yaratan toksik ve artık maddeler çözülmeden sonra böbrekler, deri, bağırsaklar ve ciğerler aracılığıyla dışarı atılabilsinler. Bunun tersi yapılırsa toksik maddeler vücutta birikecek ve her cins hastalığın oluşmasına neden olacaktır. En büyük katil niçin kalp hastalıklarıdır? Niçin biz 40 yaşında tenis kortunda kalp krizinden gidenlerin hikayelerini duyuyoruz? Bir neden onların hayatları boyunca sistemi tıkamak için uğraşmalarıdır. Tekrar hatırlayalım, hayatımızın kalitesi hücrelerimizin kalitesine bağlıdır. Biz kan dolaşımını artık maddelerle doldurursak, oluşan kirli çevre, kuvvetli, canlı, sağlıklı hücrelerin yaşamasına, duygusal yönden dengeli bir yaşam için gerekli biyokimyasal yeteneğin oluşmasına engel olur. Nobel ödüllü Dr. Alexi Carrel 1912'de bu teoriyi ispatlamak için bir deney düzenledi. Carrel, tavuk dokularının normal olarak ortalama ömürleri 11 yıldır, gerekli beslenmesini sağlayarak ve kendi yarattıkları artıklardan arındırarak sürekli olarak yaşamalarını sağladı. Bu hücreler 34 yılın sonunda hala canlıydılar. Deneyin başarılı olduğu kabul edilerek 34 yıl sonra deneye son verildi. Sizin diyetinizin yüzde kaçı suca zengin gıdalardan oluşmaktadır? Geçen hafta yediklerinizin bir listesini yapın ve yüzde kaçının suca zengin gıdalardan oluştuğunu hesaplayın. Bu oran %15 civarındaysa vücudunuzu yok edecek şekilde besleniyorsunuz demektir. İsterseniz kanser ve kalp krizinden ölenlerin yedikleri gıdalarla ilgili istatistikleri inceleyin. Doğayı incelerseniz en büyük ve en güçlü hayvanların otçul hayvanlar olduğunu göreceksiniz. Goril, fil, gergedan ve diğerleri sadece suca zengin yiyecekleri yerken bir de akbabayı düşünün. Akbabaların görünüşüne bakın. Niçin kötü görünüyor? Çünkü suca zengin gıdalar almıyorlar. Kuru ve ölü gıdalar alırsanız nasıl görüneceğinizi tahmin edin. Bu noktada yarı şaka yapıyorum. Bir zincir ancak en zayıf halkası kadar kuvvetli olabilir. Aynı şey vücudumuz için de geçerlidir. Kendinizi canlı hissetmek istiyorsanız sağduyu suca zengin yiyecekler yemenizi söylüyor. Diyetinizin %70'inin suca zengin gıdalardan oluştuğundan nasıl emin olacaksınız? Gerçekte bu gayet basittir. Şu andan itibaren her yemekte kesin olarak salata yiyin. Ara sıra atıştırmak için ulaşabileceğiniz yerlere şekerlemeler yerine meyveler koyun. Farkı kendinizi daha iyi ve güçlü hissettiğinizde göreceksiniz. Yemek listenizi uygun gıdalardan oluşturun. Bir süre önce Dr. Steven Smith 100. doğum gününü kutluyordu. Kendisine uzun yaşamanın sırrı sorulduğunda, "Midenize ilk 50 yılda iyi bakın, gelecek 50 yılda o size bakacaktır" şeklinde cevap vermiştir. Doğru söze ne denir? Yemek listeleri konusunda çalışan çok sayıda bilim adamı vardır. Bunlardan en ünlüleri Dr. Herbert Shelton'dır. Fakat bu konuda yoğun olarak ilk araştırmayı köpeklerde yaptığı uyarıcı deneyleriyle meşhur olan Dr. Ivan Pavlov yapmıştır. Bazıları liste yapmanın çok karmaşık bir iş olduğunu düşünürler. Oysa gerçekte bu iş basittir. Bazı yiyecekler diğerleriyle birlikte yenmemelidir. Değişik tipte yiyecekler değişik tipte sindirici sıvıları gerektirir. Sindirici sıvıların hepsi birbiriyle uyum içinde değildir. Örneğin patatesle eti birlikte mi yiyorsunuz? Peynirle ekmek, sütle tahıl, balıkla pirinç mi yiyorsunuz? Bu bileşimler sizin iç sisteminizi tahrip edecek ve enerjinizi yok edecektir dersem ne dersiniz? Saçma diyeceksiniz ama söylenenler doğrudur. Bu bileşimlerin niçin tahrip edici olduğunu ve şimdi kendi kendinize harcadığınız büyük miktardaki sinir enerjisini açıklamaya çalışalım. Farklı yiyecekler farklı şekilde sindirilir. Nişastalı yiyecekler, pirinç, ekmek, patates ve benzeri, başlangıçta ağızda oluşan pityalin enzimiyle sindirilir ki bu enzim alkalin ihtiva eder. Proteinli yiyecekler, et, süt ürünleri, çerezler, hidroklorik asit ve pepsinle sindirilirler ki bunlar asit içerirler. İki zıt karakterli madde, yani alkali ve asit, ortamda aynı zamanda çalışmazlar. Bunlar birbirlerinin etkilerini yok, nötralize ederler. Proteinle birlikte nişasta yerseniz sindirim zayıflar ya da gerçekleşmez. Sindirilmeyen yiyecekler mayalanma ve ayrışan bakterilerin üremesi için uygun ortamı oluştururlar. Böylece sindirim bozukluğu ve gaz artar.